Ayrım 27. Sonsuz Düzen, Isabel Allende, sayfa 325. O yıl Gregory Rees için zor bir yıl olmuştu. Kaderine düşenlerin en kötüsü artık kaygılanmana gerek yok çünkü gelecek çok daha kolay olacak diye sonradan güvence verdi ona Olga. Kötü talihe engel olmakta kristal kürelerin gücüne onu inandırmaya çalışırken. Birkaç felaket üst üste gelmiş ve hayatının nazik dengesi bozulmuştu. Bir sabah Mike Tong sinirli bir tavırla odasına girerek bankaya ödenmesi olanaksız miktarda bir borçları olduğunu ve faizlerin firmayı bunalttığını haber verdi. Dahası boşanma giderlerini de henüz ödeyememişti. Çıktığı kadınlar David'i tanıma fırsatı buldukça birer birer ortadan kayboluyorlardı. Her biri sevgilisini bu ele avuca sığmaz ve veletle paylaşacak kadar güçlü bir kişiliğe sahip olmadığını göstermişti. Zorluklar karşısında bunalması İlk kez olmuyordu ama şimdi bir de oğlunun bakıma eklenmişti. Evi toparlamaya, kahvaltıyı hazırlamaya, haberleri dinlemeye, yemeği programlayıp çocuğu giydirmeye yetişebilmek için şafakla kalkıyordu. Yatıştırıcı haplar etkisini gösterdikten sonra onu okula bırakıyor ve arabayla şehre iniyordu. Yolda geçirdiği o 40 dakika günün tek huzurlu bölümüydü. Bir yanında üzerinde gezinti yatları ve balıkçı teknelerinin gidip geldiği koyu renk bir ayna gibi körfez, önünde San Francisco'nun zarif silüetiyle Golden Gate Köprüsü'nün kırmızı lakadan upuzun Çin kulelerini andıran yüksek ayaklarının arasından geçerken babasını hatırlıyordu. Dünyanın en güzel yeri derdi oraya. Aklına hiçbir şey getirmemeye çalışarak müzik dinliyordu ama hemen hemen hiç mümkün değildi bu çünkü bekleyen işler listesinin sonu gelmiyordu. Tina randevularını erkene koyuyordu. Böylelikle David'i saat 4'te almaya gidebiliyordu. Akşamları çalışmak niyetiyle dosyaları eve götürüyordu ama vakti yetişmiyordu. Bir çocuğun bu kadar yer işgal edebileceğini, bu kadar gürültü yapabileceğini, bu kadar dikkat isteyebileceğini hiç düşünmemişti. İlk kez Shannon'a acımıştı. Hatta ortadan yok olmasını bile anlayabilir hale gelmişti. Üstelik çocuk maskot koleksiyonu yapıyordu. Balıkların akvaryumunu yıkamak, fareleri beslemek, papağanların kafesini temizlemek ve köpeği dolaştırmak Gregory'e düşüyordu. Bu sarı renkli çoban köpeğine Gregory'nin ilk dostunun anısına Oliver adını vermişlerdi. Aptallığına doyma. Bir kere en başta bu hayvanat bahçesini satın almayacaktın demişti Carmen. Beni daha önce uyarmalıydın. Artık yapabileceğim bir şey yok. Tabii ki var. Köpeği birine hediye et. Kuşlarla fareleri salıver. Balıkları da körfeze at. Hepsi kazançlı çıkarlar. Kağıtlar komodin niyetine kullandığı sandıkların üzerinde birikiyordu. Yolculuklardan vazgeçip başka kentlerdeki davaları her zaman ayık ya da sağlıklı olmayan ve pahalıya mal olan hatalar yapan memurlarına vermek zorunda kalmıştı. İş yemekleri, golf oyunları, opera listesindeki kadınlarla dans kaçamakları ve Timothy Duane'le yaptıkları ailemler sona ermişti. Çocuğu yalnız bırakmamak için sinemaya bile gidemiyordu. Videodan da hayır yoktu çünkü David sadece canavar ve aşırı şiddet filmlerini kabul ediyor. Film ne kadar kanlı olursa o kadar hoşuna gidiyordu. Onca cinayetten, işkenceden, zombilerden, kurt adamlardan ve hain uzaylılardan gına getiren Gregory, onu müzikal komedilere ve çizgi filmlere başlatmayı denemişti ama ikisi de aynı derecede sıkılıyorlardı. Evine dostlarını da çağıramıyordu. David hiç kimseye katlanamıyor, babasına yaklaşan herhangi birini bir tehlike olarak görüyor, her defasında ziyaretçilerin kaçıp gitmelerini hızlandıran korkunç kıskançlık krizleri geçiriyordu. Ara sıra gideceği bir parti ya da tavladığı ilginç biriyle randevusu olursa, küçüğe birkaç saatliğine bakacak birini ayarlıyor ama geri döndüğünde evi sanki bir kasırga silip süpürmüş gibi bakıcıyı da neredeyse perişan ya da sinir krizi geçirmek üzere buluyordu. Yeterince sabırlı ve dayanıklı tek kişi King Benedict olmuştu. Çocuk bakıcılığı rolünde son derece yetenekli çıkmıştı. Ayrıca video oyunlarından ve korku filmlerinden de zevk alıyordu ama hem evi çok uzaktaydı hem de çocuğun kendisi kadar aciz bir durumdaydı. Onları baş başa bırakıp gittiğinde Gregory'nin huzuru kaçıyor, yokluğunda olabilecek sayısız felaketleri aklına getirerek alelacele geri dönüyordu. Hafta sonlarının tümüyle oğluna, evi temizlemeye, çarşıya gitmeye, kırıkları onarmaya, farelerin samanını değiştirmeye ve David eline ne geçerse suya attığından genellikle sabah kalktığında suyun üzerinde baygın yüzen balıkların akvaryumunu yıkamaya ayırıyordu. Ödenmemiş borçları, gecikmiş vergileri ve avukatlarına güvenmediğinden ya da bazı müşterilerini ihmal ettiğinden kendini çıkışı olmayan bir derdin içinde bulma olasılığı uykusunda bile rahat bırakmıyordu onu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi parasal olanaksızlıklar yüzünden Mike Tong'un dehşet dolu bakışları altında meslek sigortasını da iptal etmek zorunda kalmıştı. Çinli muhasebeci her türlü parasal felakete uğrayabilecekleri kehanetinde bulunuyor, bu alanda sigortasız çalışmanın intihar demek olduğunu ileri sürüyordu. Reeves'e ne parası yetiyordu, ne gücü, ne de saatleri. Son derece yorgundu. Bir parça yalnızlık ve sessizliğin özlemini çekiyor, deniz kenarında hiç değilse bir haftalık bir tatil ihtiyacı duyuyordu ama David'le birlikte yolculuk etmesi olacak şey değildi. Onu bir laboratuvara armağan et, her zaman deney yapacak çocuklara ihtiyaçları oluyor diye öneride bulundu Timothy Duane. Küçükle karşılaşma korkusundan o da arkadaşının evine gidemiyordu. Gregory, savaşın en kötü zamanlarındaki gibi kafasının içinin gürültüyle dolu olduğunu hissediyordu. Çevresindekilere aksilikler hiç durmadan artıyordu, fazlasıyla içmeye başlamıştı ve alerjileri ona rahat vermiyor, ciğerleri sanki pamukla doluymuş gibi soluk alamıyordu. Alkol onda kısa bir süre iyimserlik yaratıyor, sonra da uzun süren bir hüzne boğuyordu onu. Ertesi gün her yanı kızarmış, gözleri şişmiş bir halde kulakları uğuldayarak uyanıyordu. Ömründe ilk kez bedeninin teklediğini hissediyordu. O zamana kadar hep Kaliforniyalıların kendini formda tutma merakını alaya almıştı. Sağlığın insanın teninin rengi gibi doğuştan gelen ve geri alınamaz bir şey olduğunu, ondan söz etmeye bile değmeyeceğini düşünürdü. Kolesterol, rafine şeker ya da doymuş yağlarla hiç canını sıkmamış, organik ve lifli yiyeceklerle düşkünlük göstermemişti. Güneş yağı ya da koşma meraklısı da olmamıştı hiç, meğer ki herhangi bir yere çabuk varması gerekmesin. Hastalık çekecek zamanının olmayacağına, ihtiyarlıktan değil ani bir kazada öleceğine inanırdı hep. İlk kez kadınlara olan ilgisi azalmıştı. Bu durum onu biraz üzüyor ama aynı zamanda kendini rahatlamış da hissediyordu. Bir yandan erkekliğini kaybetmekten korkuyor, bir yandan da bu saplantı olmasaydı hayatının daha katlanılabilir olabileceğini düşünüyordu. Randevuları gittikçe seyrekleşmiş, öğle saatlerinde ayaküstü buluşmalara dönüşmüştü. Çünkü öğleden sonraları David'i almak zorundaydı. Onun için cinsellik tıpkı açlık ya da uyku gibi hemen çaresine bakılması gereken bir zorunluluktu. Uzun hazırlıkların adamı değildi o. Cinsel isteği hep sabırsız bir durumda olurdu. Kılı kırk yarar olmaya başladım, yaştan olsa gerek diye yorumda bulundu Carmen'e. İyi ki öyle oldun. Senin gibi üst baş müzik, kitap konusunda o kadar titiz olan, iyi restorandan zevk alan, en iyi şarabı satın alan, birinci mevkide yolculuk eden, en lüks otellerde kalan bir adam nasıl olur da o sürtüklerle çıkar anlamıyorum. Abartmasana, bazıları o kadar da kötü değil diye karşılık verdi. Ama aslında arkadaşı haklıydı. Bu konuda öğreneceği daha çok şey vardı. Sürdürmek niyetiyle hiç aceleye getirmeden oyalandığı tek zevki müzikti. Geceleri uyuyamadığı ve huzursuzluğu okumasını engellediği zamanlarda bir konçerto dinleyerek karanlıklara bakmak üzere yatağa uzanıyordu. Mart sonlarında Nora Rees zatürreden öldü. Belki de 40 yıldan fazladır yavaş yavaş ölmekteydi de kimse farkına varmamıştı. Son yıllarda aklı ruhların dolambaçlı yollarında dolaşır olmuştu. Yönünü şaşırmamak için de hep elinde sonsuz düzenin görünmez portakalıyla geziyordu. Judy sokağa çıkarlarken onu elinden bırakmasını rica ediyor, insanların annesi sadaka istemek için elini uzatıyor diye düşünmelerini istemiyordu. Nora kendini 17 yaşında ve beyaz bir sarayda sanıyordu. Onu orada ziyaret eden nişanlısı Charles Reeves, başında kovboy şapkası, yanında uysal bir yılan ve dünyanın kusurlarını düzeltmek için bir torba dolusu alet edevatla çay saatinde çıka geliyordu. Tıpkı ambulansın onu öteki dünyaya götürdüğü o uzak günden beri her perşembe ona dinsel bir ziyaret yaptığı gibi. Ölüm hali gelip giden bir ateşle başlamış, yaşlı kadın yarı uyur yarı uyanık bir hale geldiğinde Judy ile kocası onu hastaneye götürmüşlerdi. Orada birkaç hafta kaldı. O kadar güçsüzdü ki azar azar buhar alıp uçuyordu sanki. Ama Gregory annesinin can çekişmekte olmadığından emindi. Opera plaklarını dinlemesi için ona bir müzik seti hediye etmişti. Ayaklarını notaların ritmiyle çarşafların altında hafifçe oynattığını ve dudaklarından çocuksu bir gülümsemeye benzer bir şeyin geçtiğini fark etmişti. Çekip gitme niyetinde olmadığının kesin kanıtıydı bu. Müzik onu hala duygulandırıyorsa ölmüyor demektir. Hayale kapılma Greg, yemiyor, konuşmuyor, neredeyse soluk bile almıyor diye karşılık veriyordu Judy. Sırf bizi üzmek için yapıyor, yarın nasıl iyileşeceğini göreceksin, diyordu o da, annesinin gençlik halinin anısını aklından çıkarmayarak. Ama bir sabah, gün ışımadan, onu hastaneden aramışlar ve yaşı olmayan bir kadının tüy gibi hafif bedeninin yattığı bir küçük yatağın başında ablasıyla birlikte sabahı etmişti. Annesi 80'ine merdiven dayamıştı ama ne terbiyeli tavırlarını ne de ruhsal zarafetini etkilemeden, hayatın acılarından tümüyle kaçınmasına yardım eden halim selim bir deliliğe kendini bırakarak yaşama veda edeli çok olmuştu. Bedeninin düşkünlüğü arttıkça Nora Reeves başka bir zamana ve yere çekilmişti. Ta ki unutkanlığın ucunu kaçırana kadar. Ömrünün son günlerinde kendini bir Ural prensesi sanıyor, büyülü bir mekanın duru beyaz odalarında aryalar söyleyerek dolaşıyordu. Uzun süreden beri bir tek Judy'yi tanıyabiliyor ama onu da kendi büyük annesiyle karıştırarak Rusça konuşuyordu. Acıların var olmadığı, yalnızca müziğin ve kitapların huzurlu dünyasının bulunduğu hayali bir gençliğe geri dönmüştü. Sırf kağıt üzerine basılı 24 harfin sonsuz çeşitlemelerini görme zevki için okuyordu ama ne cümleleri hatırlıyordu ne de konunun farkındaydı. Klasik bir romanla bir elektrikli cihazın kullanma talimatının sayfalarını aynı ilgiyle çeviriyordu. Yıllar geçtikçe saydam bir oyuncak bebeğin boyutlarına inmişti. Ama Gregory'nin hayallerinin mucizevi kozmetikleri sayesinde ya da sadece ölümün getirdiği masumiyet içerisinde onca yıl yaşamakla yitirdiği körpeliği yeniden kazanmıştı ve öldüğünde Gregory onu tıpkı çocukluğundan hatırladığı gibi kendisine gök kubbede takım yıldızları gösterirkenki haliyle görüyordu. Ateşler içinde yanarak geçirdiği haftalar, uzun süre ağzına bir şey koymaması, torununun tutam tutam makasladığı ve bir daha da uzamayan kısacık saçları bu güzelliğin hayalini yok edememişti. Ruhu tam ona özgü tatlı bir sıkılganlık içinde kızının elini tutarak uçup gitmişti. Dövünmeden ve gözyaşı dökmeden yağmurlu bir günde toprağa verdiler onu. Kalan azıcık şeyi Judy bir torbaya doldurdu. İyice eskimiş iki giysi, bu dünyadan geçişini kanıtlayan birkaç belgenin bulunduğu teneke bir kutu. Charles Reeves'in yaptığı iki resim ve kullanılmaktan sararmış inci kolyesi. Gregory sadece birkaç fotoğraf aldı kendine. O gece David'i yıkayıp yatırmak için mücadele verdikten sonra Gregory evdeki hayvanları doyurdu, kirli çamaşırları makineye koydu, her tarafa yayılmış oyuncakları toplayıp bir dolabın içine attı, çöpü garaja götürdü, mutfağı temizledi, çocuğun bir kale yapmak için kullanmış olduğu kitapları raflara yeniden dizdi ve sonunda kendini ertesi gün için gözden geçirmesi gereken dosyalarla tıka basa dolu çantasıyla odasında baş başa buldu. Mahler'in bir senfonisini koydu. Kendine bir kadeh beyaz şarap aldı ve odadaki tek eşya olan yatağın üzerine oturdu. Gece yarısı olmuştu bile. Elindeki davayı çözümlemek için hiç değilse birkaç saat çalışması gerekiyordu ama bunu yapacak gücü bulamıyordu kendinde. İçkisini iki yudumda bitirdi, bir kadeh daha doldurdu, sonra bir tane daha, ta ki şişeyi bitirene kadar. Banyonun suyunu açtı, üzerindekileri çıkarıp aynada kendine, kalın boynuna, geniş omuzlarına, sağlam bacaklarına baktı. Bedeninin kendisine düzenli işleyen bir makine gibi boyun eğmesine öylesine alışmıştı ki kendini hasta olarak düşünemiyordu. Ömründe bir tek bacağındaki damarlar koptuğunda bir de Hawaii'deki o hastanedeyken yatağa düşmüştü. Onlar da neredeyse unutulmuş olaylardı. Kendisini görev başına çağıran alarm çanlarını, alerjilerini, baş ağrılarını, yorgunluklarını, uykusuzluklarını inatla bilmezden geliyordu. Ellerini saçlarının arasından geçirdi ve yalnızca kırlaşmakla kalmayıp dökülmekte olduğunu da gördü. Kendini hala gençliğinin baharında sandığı için onu şaşırtan kelliğini gizlemek amacıyla kafasını siyah ayakkabı boyasıyla boyayan King Benedict geldi aklına. Annesinin izlerini arayarak baktı kendi görüntüsüne ve onu uzun parmaklı elleriyle ince ayaklarında buldu. Geri kalanı babasından gelen sağlam kalıtıma aitti. Margaret babaannesine çekmiş, onun elmacık kemikleri çıkık kedi yüzünü, melek gibi bakışlarını, hareketlerinin yumuşaklığını almıştı. Acaba nasıldı şimdi? Onu son gördüğünde hapisteydi. Sokaktan hapishaneye, hapishaneden sokağa, bir beladan bir başka belaya, Samantha'nın evinden ilk kaçtığından beri böyle geçiyordu hayat. Daha çok gençti ama cehennemin içine düşmüştü bile. Saldırıya hazır, dehşet verici bir kobra yandırıyordu. Gregory apacık kanıtlara rağmen bu kötülük zırhının altında hala saflık kalıntıları olduğunu hayal etmek istiyordu. Nora Reeves'in ölümle biçim değişikliğine uğraması gibi Margaret'ın da kendini kötü yoldan kurtarabileceğini ve bir mucizeyle küllerinin üzerinde yaşama yeniden dönebileceğini düşündü. Annesi dünyanın katı deneylerinden etkilenmeden uzun yıllar ot gibi yaşamıştı ve kurtçukların kemirici gayretkeşliğinden kendini kurtararak tabutunun içinde bir sis bulusuna dönüşeceğinden emindi. Kızı da kendini aynı biçimde koruyabilirdi. Batağa giden bir yolda onu onca uzağa götürmüş olan o uzun cehennem azabı belki de o esas güzelliği henüz bozamamıştı ve onu bedeninde tek bir iz bırakmadan, iğne delikleri, tırmıklar, yara bereler olmadan tertemiz yapıp tenini yeniden ışıl ışıl, dişlerini lekesiz, saçlarını canlı bir hale getirerek yüreğini de suçlardan sonsuza dek arındırmak için Olga'nın reçetesini verdiği o müthiş müsillerden biri ve sabunlu fırçalı iyi bir banyo yeterliydi. Hafifçe başının döndüğünü hissetti. İyi göremiyordu. Küvete girip kendini sıcak suyun verdiği huzura bırakarak stresten gerilmiş bedenini hiçbir şey düşünmeden gevşetmeye çalıştı ama günün olayları kafasının içini doldurmuştu. Hastanedeki cenaze işlemleri, kısa cenaze ayini, onca yıldır annesiyle uğraşmamış olması nedeniyle vicdanını susturmak için satın aldığı koca koca kırmızı karanfil buketlerinden başka renkli bir şey görülmeyen tenha cenaze töreni. Yağmuru, Judy'nin gözyaşı dökmeden sürdürdüğü inatçı sessizliği ve kendi içinde duyduğu rahatsızlığı getirdi aklına. Sanki Nora Reeves, ölmekle nezaket ve terbiyesinde ilk kez kusur ettiği ayıp bir şey yapmıştı. Kabristana giderlerken büroda yığılan işlerini, King Benedict davasını yoluna koyması ya da duruşmaya her şeyi kaybetme riskini göze alarak gitmeye karar vermesi gerektiğini düşünüyordu. Ne kadar önemsiz görünürse görünsün, her izi inatçı bir av köpeği gibi sürmüştü. Ama tutunabileceği hiçbir sağlam kanıtı yoktu. Müşterisine karşı özel bir sevgi duyuyordu içinde. Yaşadığı zamana uymayan ellilik görünümüyle iyi huylu bir çocuğa benziyordu ama her şeyden çok da yoksulluğu üzerinden silkip atmaya layık olan o harikulade Bel Benedict'e hayrandı. Onun uğruna öteki avukatların manevralarını önceden tahmin edip onları kendi sahalarında yenmeliydi. Orkide meraklısı yaşlı adamın verdiği ilk ders haklı olan değil, iyi dövüşen kazanır olmuştu. Böyle bir zamanda daha annesinin cesedi soğumadan bu düşüncelere daldığı için kendi kendinden nefret ediyordu. Nora Reeves'in son yıllarını düşündü. Gerizekalı bir kız çocuğu durumuna düşen kadına, Judy 8 çocuklu klanına bir çocuk daha katmış gibi sert ve sabırsız bir özenle bakmıştı. Ama ablası hiç değilse onun yanındaydı. Oysa kendisi onu görmemek için hep bahaneler bulmuş, gerektiğinde hesaplarını ödemekle ve yılda birkaç kısa ziyaret yapmakla yetinmişti. Onu artık tanımaması, Gregor adında bir oğlunun varlığını aklından kaydetmemesi kendisini üzüyor, annesinin bunaklığıyla cezalandırılmış hissediyordu kendini. Sanki unutkanlık onu gönlünden kesin olarak silip atmak için sadece bir bahaneymiş gibi. Annesinin kendisini sevmediğinden, yetimhaneye ya da o çiftçilerin evine yerleştirerek ondan kurtulmaya kalkıştığında yoksulluk yüzünden değil, ona karşı ilgisizliği nedeniyle öyle davrandığından hep kuşku duymuştu. Su fazlasıyla sıcaktı. Her tarafı yanıyor, şakakları atıyordu. Bir yudum bir şey içse fena olmayacağını düşündü. Küvetten çıkarak bir havluya sarındı. Bir şişe içki getirmek üzere mutfağa gitti. Geçerken kaloriferi de söndürdü çünkü sıcaktan bunalmıştı. David'in odasına bir göz atarak kızılderili çadırının kapısına uzanmış sakin sakin uyuduğunu gördü. Kendine bir kadeh beyaz şarap daha doldurdu ve yeniden yatağın üzerine oturdu. Plak bitmişti. Oğluyla birlikte yaşamaya başladığından beri onun için ender bir lüks olan sessizliği duyabiliyordu. Peşini bırakmayan bir anı gibi yeniden annesi gelmişti aklına. Sesi, kendisine bir şey söylemeye çalışarak fısıldıyordu. Onu tanımadığının farkına vardı. Kendisi için bir yabancıydı o. Çocukken annesine tapardı ama sonra ondan uzaklaşmış, pek çok kez ondan nefret ettiğine inanmıştı. Özellikle de en zor yıllarında kendisini sokaklarda hayatını kazanmaya çalışırken yoksulluğa ve güçsüzlüğe razı olarak hasır koltuğuna çekildiğinde. Bir bakıma kendisinin de sayılan yabancı bir geçmişin sarımtırak karıntıları olan eski fotoğraflara bakarak bu yumuşak ve uysal ihtiyar kadının parçalarını bir araya getirmeye çalıştı. Onu bu haliyle gözünün önüne getiremedi bile. Üzerinde boynu dantelli giysisi, saçları topuz biçiminde yukarı toplanmış haliyle tozlu bir kasabanın çıkışında ayakta duran genç bir kadın olarak gördü. Ayrıca belirgin yüz çizgileri, mavi gözleri, kocaman ağzıyla zayıf bir çocuk olarak kendisini de gördü. Arkasında iki adam zenci bir kız çocuğuyla cebelleşiyorlardı. Kendisi bağırıyor, onlar da alay ediyorlardı ama küçük kız kendini bu korkunç kollardan kurtarıyor ve Nora Reeves'in yanına görünüyordu. O da ona bir sonsuz düzen broşürü veriyordu. Daha sonra annesini tenha bir yolda koca koca adımlar atarak yürürken gördü. O önden gidiyor, kendisi de ona yetişmeye çabalıyordu ama annesi koştukça aralarındaki uzaklık da açılıyor ve izlediği kişi gittikçe küçülerek ufukta silik bir hal alıyordu. Asfalt kavurucu sıcaklıkta ve yumuşaktı. Ayaklarına yapışıyordu. Yorgunluğunu yenecek gücü bulamıyordu bir türlü. İlerleyemiyor, yere düşüyor, dizleri üstünde sürünüyordu. Sıcaktan soluk alamıyordu. O çocuğa karşı kendine karşı müthiş bir acıma duygusuna kapıldı. Anne diye önce içinden seslendi ona, sonra da canhıraş bir çığlıkla. İşte o zaman o belirsiz hayaller bir araya geldiler. O silik çizgiler güçlü kalem darbeleri gibi gelirginleştiler ve Nora Reeves elle tutulur bir gerçeklikte bütün bedeniyle ortaya çıkarak ona ellerini uzatıp gülümsedi. Onu hiçbir zaman yapmadığı gibi kucaklamak için ayağa kalkmak istedi ama yerinden kımıldayamadı. Anne diye tekrarlayıp durarak olduğu yerde kalmıştı. O arada odaya bembeyaz bir ışık dolmaya ve yavaş yavaş başka ziyaretçiler de gelmeye başlamıştı. Cyrus, Tui Nguyen'in elinden tutarak Juan José Morales, kollarında ölen o kansaslı çocuk ve solgun yüzlü daha başka askerler, o eski küstahlığından eser kalmamış ama hala üzerinde o züppe giysisiyle Martinez ve daha birçokları sessizce içeriye girerek odayı doldurmuşlardı. Gregory Reeves, Nora'nın çocukken o kadar ihtiyaç duyduğu, büyüyünce de boşuna aradığı gülümsemesinin kendisini sarmaladığını hissetti. Ölülerin geçişi yavaş yavaş gözden kaybolana kadar saatler durmuşçasına sakin bir zamanın sessizliği içinde hareketsiz kaldı. En son giden, havada dalgalanarak uzaklaşıp duvarda eriyen annesi olmuş, arkasında hayattayken dile getirmeyi bilemediği ama ona karşı her zaman beslediği bir sevginin kesinliğini bırakmıştı. Hepsi gidip de tek başına kaldığında ruhunda bir şey kopmuş, göğsüne saplanan korkunç bir acı, kemiklerini dağlayarak, parçalayıp kırarak, etinden et kopararak, dalgalar halinde oradan tüm bedenine yayılmıştı. Kendini ayakta tutma yeteneğini yitirmişti. O artık kendisi değil, bütün odaya dağılarak her yanı dolduran, acılar içinde bir deniz anası, kanayan bir tek yaraydı. Yerinden kalkmayı yeniden denedi ama kollarını kımıldatamıyordu. Gövdesini bir yandan bir yana delip geçen bir kargının yakıcı ateşiyle soluk alamayarak kıvrılıp dizleri üzerine düştü. Şakaklarında davul sesleriyle havayı içine çekmeye çabalayarak yere yığılıp dakikalarca soluk soluğa kaldı. Aklının berrak bir bölümü olan biteni algılıyor, yardım istemesi gerektiğini, yoksa oracıkta öleceğini biliyordu ama ne telefona yaklaşabiliyor ne de bağırmak için sesi çıkıyordu. Tir tir titreyerek ve kalp krizleri hakkında bildiklerini hatırlamaya çalışarak yeni doğmuş bir çocuk gibi olduğu yere kıvrıldı. Ölüp gitmesinin ne kadar süreceğini merak ederek bu fikir karşısında bir an için dehşete kapıldı ama sonra var olmamanın, gölgelerle yumruklaşarak tozun toprağın içinde yuvarlanmaz olmanın, uzaklaşmakta olan o kadının peşi sıra bir yolda sürüklenmemenin huzurunu hayal etti. Ve tıpkı çocukluğunda köpeğiyle birlikte tilki inine saklandığı zaman yaptığı gibi kendini var olmama isteğine bıraktı. Ağrı yavaşça içinden geçip giderek o korkunç yorgunluğunun bir kısmını alıp götürmüştü. O anı daha önce de yaşamış olduğu duygusuna kapıldı. Orada içinde bir şeyin çarpıp çarpmadığını anlamak için göğsünü yoklayarak yeniden soluk aldı. Hayır, kalbi henüz dağılmış değildi. Savaştan beri yapmadığı biçimde ağlamaya başladı. En uzak geçmişinden, belki de doğmadan öncesinden kopup gelen bir ağlama. Son yıllarda tuttuğu gözyaşlarıyla beslenen bir akarsu. Önüne geçilemez bir seldi bu. Çocukluğundaki yüzüstü bırakılmışlığına, zaferlere dönüştürmeye boşuna çabaladığı savaşın ve yenilgilerine, hayatı boyunca katlandığı karşılıksız kalmış minnet borçlarıyla ihanetlere, annesinin yokluğuna ve onun sevgisini geç anlamasına ağladı. Margaret'ın bir uçuruma doğru yuvarlandığını görerek onu tutmaya çalıştı ama ellerinin arasından kaçıp gitmişti. Öylesine yaralı ve kırılgan olan David'in adını mırıldanarak, çocuklarının neden bu uğursuzluk damgasını taşıdıklarını, hayatın onlar için neden bu kadar zor olduğunu, acaba genlerle onlara bir laneti mi aktarmış olduğunu, yoksa kendi günahlarının kefaretini onların mı ödemek zorunda kaldıklarını sordu kendi kendine. Yanılgıların tümü için, hayalini kurduğu ve erişilemez olduğuna inandığı o kusursuz aşk için, yüzyıllar önce ölen babası ve en kötü anılara tutsak olmuş Judy için, işaretli iskambillilerinde geleceği uydurarak düzenbazlık yapan Olga için ve kendi müşterileri için ağladı. Ama serseri ve dolandırıcı olanlar için değil, King Benedict gibi felaketzedeler ve mucizeler sarayına döndürdüğü bürosuna kendisinden yardım istemeye gelen onca mutsuz, zenci, latin, kaçak, yoksul, marjinal ve aşağılanmış insan için. Ve hıçkırmayı sürdürdü. Bu kez de savaş anıları, plastik torbalardaki silah arkadaşları, Juan José Morales, kendilerini askerlere satan 12 yaşındaki kızlar ve dağda ölen 100 kişi için. Ve aslında yalnızca kendisi için ağladığını anlayınca gözlerini açtı. Sonunda kendini o canavarla karşı karşıya bularak yüzüne bakmak zorunda kaldı. Böylece arkasından onu gözetlemekte olan o hayvanın, kendini bildi bileli ensesinde duyduğu o soluğun, ta çocukluğunda kendini tir tir titreyerek bodruma kapadığı zamanlardan beri ona acı veren, kendi içindeki o dinmek bilmez yalnızlık korkusu olduğunu anladı. Duyduğu sonsuz acı onu uğursuz kollarıyla kucaklayarak ağzından, kulaklarından, gözlerinden ve her yanından içine girerek tüm bedenini kaplarken yaşamak istiyorum diye mırıldanıyordu. Yaşamak istiyorum. O anda duyulan bir zil sesiyle bu trans halinin içinde irkildi. Bunun ne sesi olduğunu anlaması, nerede olduğunun farkına varması ve kendini yerde çırılçıplak, sidik, kusmuk ve gözyaşları içinde sarhoş ve dehşete kapılmış bulması hiç bitmeyecekmiş kadar uzun sürdü. Telefon başka bir dünyadan acil bir çağrı gibi sonunda kendini sürükleyerek gidip ahizeyi alana kadar çaldı durdu. Greg, ben Tamar. Bugün beni aramadın, günlerden pazartesi. Buraya gel Carmen, lütfen gel, diye kekeledi. Yarım saat sonra Carmen, Berkeley'den oraya kadarki yolu hız sınırının çok üzerinde yapmış olarak yanındaydı. Kapıyı ona bir havluya sarılmış perişan haliyle açtı ve arkadaşına sarılarak neresinin ağrıdığını bir solukta sayıp dökmeye başladı. Buram, göğsüm, başım, sırtım, her yanım. Carmen ona bir sabahlık giydirdi. David'i yarı uyur bir halde alarak ikisini de arabasına bindirip son hızla en yakındaki hastaneye götürdü. O da birkaç dakika içerisinde Gregory Reeves'i bir sedyeye yatırarak hem sondaya hem de oksijen maskesine bağlamışlardı. Babam ölecek mi diye sordu David. Uyumayacak olursan evet diye yanıtladı Carmen acımasızca. Bekleme salonunda uyuyan çocuğun yanında ertesi sabaha kadar kalmış, sabah erken kardiyolog bir tehlike olmadığını, kalp krizi değil sinir krizi geçirdiğini haber vermişti. Hasta artık eve gidebilecekti ama doktoruna görünüp bir dizi test yaptırmalıydı. Bir psikiyatra da danışsa iyi olurdu çünkü çılgınca çırpınışlar içerisinde kendisini kaybetmişti. Eve döndüklerinde Carmen, Gregory'nin duş alıp yatmasına yardım etti, kahveyi hazırladı, David'i giydirip kahvaltısını verdi ve onu okula götürdü. Sonra Tina Fey Bey'e telefon ederek patronunun o gün çalışacak durumda olmadığını anlattı. Yeniden arkadaşının yanına dönüp yatağın üzerinde yanına oturdu. Gregory halsiz düşmüş, aldığı yatıştırıcılardan sersemlemiş bir haldeydi ama artık acı çekmeden soluk alabiliyor, bir parça açlık bile duyuyordu. ''Ne oldu?'' diye merakla sordu Carmen. ''Annem öldü. Neden bana haber vermedin ki?'' ''Çok çabuk oldu. Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Zaten hiçbir şey yapamazdın.'' Ve olan bitenleri başı sonu olmayan karma karışık bir cümleler seli halinde anlatmaya koyuldu. Bir yandan elini tuttuğu kendisine o kadar yakın, yine de ondan bir o kadar farklı bir esmer kadın, yanında taşıdığı 500 yıllık yerli ve İspanyol geleneği ve hayatta kararlı adımlarla yürümesine yaramış o sağlam Anglo-Sakson sağduyusuyla, o vazgeçilmez, o yürekli ve akıllı Carmen, onun için bir kız kardeşten daha yakın, en eski ve en sadık aşkı, arkadaşı, can yoldaşı, canının içiydi. Hatırlıyor musun hangi ikimiz de çocukken ben trenin önünden koşardım? Bu ölüm saplantısından kendimi kurtardım ve onu aklıma bile getirmeden uzun yıllar geçirdim ama şimdi aynı düşünceler geri döndü ve ben korkuyorum. Kapana sıkışmış durumdayım. Banka borçlarımı bir türlü bitiremeyeceğim. Kızım kendini uyuşturuculara vermiş, önümüzdeki 15 yıl içerisinde David'le boğuşmaya başlayacağım. Hayatım tam bir felaket. Hiçbir konuda başarılı olamadım. Başarı ve başarısızlık diye bir şey yoktur Greg. Bunlar gringoların uydurmaları. Hayatta sadece yaşanır. Olabildiğince iyi bir biçimde. Her gün bir parçacık, nereye gidildiği belli olmayan bir yolculuk gibidir hayat. Önemli olan yolun kendisidir. Artık durulma zamanı. Ne gerek var bunca telaşa? Büyük annem aceleciliğe tutsak olmamalıyız derdi. Büyük annen kaçıktı Carmen. Her zaman değil, bazen evdekilerin en akıllısıydı. Ben batmışım ve bir sokak köpeği gibi yapayalnızım. Ayağını dibe değdirmelisin, o zaman bir tekme vurur, yeniden suyun yüzüne çıkarsın. Bunalımlar iyidir, büyüyüp değişmenin tek yoludur. Ben işte ne görüyorsan oyum, daha fazlası değil. Çocukların başta olmak üzere her şeyi berbat ettim. Pizza kulesi gibiyim Carmen, eksenim eğik, bu yüzden her şeyim çarpık gidiyor. Kim dedi sana hayatın kolay olduğunu? Hayatta acı ve didinme her zaman vardır. Gerekiyorsa eksenini düzeltirsin. Şu haline bak Greg, paçavraya dönmüşsün. Kendine acımayı bırak da bir an önce toparlanmaya bak. Şimdiye kadar gerçeklerden kaçarak yaşamak için elinden geleni yaptın. Ama insan her zaman koşamaz. Bir an gelir durman ve kendi kendinle yüzleşmen gerekir. Ne kadar koşarsan koş, aynı bedenin içindesindir hep. Gregory'nin aklına durmadan yer değiştirip sınırları aşarak ufuklara erişmeye, gökkuşağının sonuna varmaya ve bu yanda kendisinden esirgeneni onun ötesinde bulmaya çalışan göçebe babası geldi. Bu ülke kaçmak için, geçmişini gömüp, her şeyi bırakarak suçları ve özlemleri yüklenmeden kaç kez gerekiyorsa o kadar yeniden yola düşmek için çok büyük açlık alanlar sunuyordu ona. Kökleri kopartıp yeni baştan başlamak her zaman olası, yarın yepyeni bir sayfa açılıyor. Kendi öyküsü de böyleydi. Sonsuza dek dolaşan bir gezgin gibi asla huzur bulamadan ama bu telaşlı çabanın sonu yalnızlık olmuştu. Sana daha önce de söyledim Carmen, artık yaşlanıyorum. Hepimiz yaşlanıyoruz ama ben kırışıklıklarımı seviyorum. Gregory ilk kez dikkatle yakından baktı ona ve artık bir genç kız olmadığını fark ederek yüzündeki çizgileri, koşuşturmasının izlerini, kopkoyu gür saçlarındaki kırları gizlemek için hiçbir şey yapmamasına sevindi. Göğüslerinin ağırlığı omuzlarını çökertmişti. Kendi stiline sadık olarak geniş bir etekle sandaletler giymiş, halka küpelerle bilezikler takmıştı. Bunların hepsi Carmen'di, Tamar'dı. Çıplak olsa ıslak bir kediye benzeyeceğini düşündü ama yine de güzel göründü gözüne. Çocukluğundakinden daha güzel, dişlerinde tellerle tombul ve yaramaz bir kız çocuğu, daha sonra genç kızlık çağında okulun en çekici kızı ya da artık kesin biçimini alarak Barcelona'nın gotik mahallesinde bir Japonla dolaşan bir kadın olduğu zamanlardan çok çok daha güzel. Ona gülümsedi. Carmen de gülümseyerek baktı ona. Büyük bir sevgiyle, çocukluktan beri paylaştıkları can yoldaşlığı duygusuyla baktılar birbirlerine. Gregory onu omuzlarından tutarak dudaklarından hafifçe öptü. ''Seni seviyorum.'' diye mırıldandı, kulağa kötü geldiğinin farkındaydı ama kesin bir gerçekti bu. ''Sence iyi bir çift olabilir miyiz?'' ''Hayır. Benimle sevişmek ister misin?'' ''Sanmıyorum. Bir kişilik sorunum olsa gerek.'' diye güldü. ''Dinlen ve uyumaya bak. Mike Tong, David'i okuldan alacak ve birkaç gün seninle kalmaya gelecek. Ben gece dönerim. Sana bir sürprizim var.'' Sürpriz Daisy'ydi. Dominik Cumhuriyeti kökenli, 90 kiloluk, tatlı ve neşeli, pırıl pırıl çikolata renkli bu zenci kadın, Meksika'nın yarısını yayan geçtikten sonra hayatını kuzeyde kazanmaya kararlı olarak yanında daha başka 18 sığınmacı ile birlikte kavun yüklü bir kamyonun çift katlı tabanına yatıp sınırı geçmişti. Daisy, Gregory ile David'in hayatlarını değiştirecekti. Geçmişindeki talihsizliklerin üstesinden gelip hayatta kaldığı aynı stoacı davranış içerisinde ağlayıp sızlanmadan çocuğun bakımını üstlendi. İngilizce tek sözcük bilmiyordu ve patronu ona çevirmenlik yapmak zorunda kalmıştı. Daisy'nin çocuk büyütme yöntemi David'de iyi sonuçlar verdi. Gerçi marifetin yalnızca onda olmadığı da bir gerçekti çünkü çocuk pahalı bir öğretmen, doktor ve psikolog ekibinin elindeydi. Daisy bu modern yöntemlerin hiçbirine inanmıyordu. Hiperaktif sözcüğünün İspanyolcasını söylemeyi bile öğrenmemişti. Onun inancına göre onca kargaşanın nedeni basitti. Çocuğu cin çarpmıştı. Dediğine göre oldukça sık rastlanan bir şeydi bu. O kendisi başına aynı şey gelmiş pek çok kişi tanımıştı ama bu normal bir soğuk algınlığından daha kolay iyileştirilebilirdi. Dinine bağlı herhangi bir Hristiyan bunu yapabilirdi. Daha ilk günden vudu inançları, yürekten bağlı olduğu azizlere dualar, lezzetli Karayip yemekleri, büyük bir sevgi, ayrıca babasına çaktırmadan indirdiği okkalı birkaç tokat, karışımı bir yöntemle ve tokattan canı yanan kişi, Daisy'siz yaşama düşüncesine katlanamadığı için onu ele vermeye cesaret edemeden David'in bedenindeki şeytanları kovmaya adamıştı kendini. Kadın hayran olunacak bir sabırla onu evcilleştirme işini üstlenmişti. Çocuğu düz duvara tırmanmasına ramak kalmış ve kirpi gibi kabarmış bir halde görecek olsa, kocaman esmer kollarıyla kucaklayıp bir ana gibi bağrına basıyor, yatıştırana kadar kendi sıcacık dilinde şarkılar söyleyerek başını okşuyordu. Daisy'nin ananas ve şeker kokulu varlığı, her zaman hazır gülüşü, sessiz harfleri yuttuğu İspanyolcası, David'in bir şey anlayamadığı ama ninni gibi ritmiyle uykuya daldığı bitmez tükenmez aziz ve büyücü masalları sonunda çocuğa güven vermişti. Günlük hayatın temel konularındaki bu büyük yardım sayesinde Gregory Reeves, kendi ruhunun içlerine doğru o ağır ve acılı yolculuğa başlayabildi. 27. ayrımın sonu, sayfa 339.